Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 6. Ayrım. Verandaya döndüğümüzde Bayan Mercado'ya oturmuş tırnaklarını cilalarken bulduk. Zaman zaman da ellerini ileriye doğru uzatarak hayran hayran ojesine bakıyordu. Bence kullandığı portakal rengi ciladan daha çirkini olamazdı. Bayan Lidner antika odasından çıkarken yanında birkaç parçaya ayrılmış, ince küçük bir tabak getirmişti. Bunları özenle birbirine yapıştırmaya başladı. Onu 1-2 dakika kadar izledikten sonra yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordum. "Oh tabii, çok fazla kırık parça var." Gitti ve içeriden çok sayıda kırık vazo ve kap getirdi. Birlikte çalışmaya başladık. Çok geçmeden bu işin inceliğini kavradım. Elim yatkındı. Bayan Lidner da beni becerikliliğimden dolayı tebrik etti. Sanırım hemşirelerin parmakları maharetli oluyor. Bayan Mercado, "Herkes de çok meşgul," diye mırıldandı. Bu yüzden hiçbir işe yaramadığım gibi bir hisse kapılmaya başladım. "Tabii aslında da tembel bir insanım." Bayan Lidner, "Hoşunuza gidiyorsa neden tembellik etmeyesiniz ki?" diye sordu. Sesi oldukça kayıtsızdı. Saat 12'de öğlen yemeğimizi yedik. Daha sonra Doktor Lidner ile Bay Mercado, üzerlerine hidroklorik asit dökerek yeni çıkarılan bazı kapları temizlediler. Çanaklardan biri hoş bir mürdümeri rengine dönüştü. Bir diğerinin ise üzerindeki öküz boynuzu şeklindeki desenler belirginleşti. Büyüleyici bir şeydi bu. Suyla çıkması olanaksız kurumuş çamur tabakaları, asit sayesinde sabun gibi köpürerek kayboluyordu. Sonrasında Bay Carey ile Coleman kazıya döndüler. Bay Ritter ise fotoğraf odasına gitti. Doktor Lidner karısına, "Sen ne yapmayı düşünüyorsun Louise?" diye sordu. "Biraz yatıp dinlenecek misin?" Bayan Lidner'ın öğle yemeklerinden sonra uzanıp dinlenmek gibi bir alışkanlığı olduğu anlaşılıyordu. "Bir saat kadar uzanacağım. Daha sonra da kısa bir yürüyüşe çıkarım." "Güzel, hemşire Lidner'ın da seninle gelecek değil mi?" "Elbette," dedim. Bayan Lidner her nedense buna karşı çıktı. "Hayır hayır, ben yalnız dolaşmaktan hoşlanıyorum. Hemşire Lidner'ın sürekli beni göz hattında tutmak gibi bir zorunluluğu olduğunu düşünmesini istemiyorum." Araya girerek, "Ama sizinle yürüyüşe çıkmak çok hoşuma gider," dedim. "Hayır hayır, gelmemenizi yeğlerim." Sesi oldukça sert, hatta buyurgandı. "Zaman zaman yalnız kalmalıyım, buna ihtiyacım var." Tabii ısrar etmedim. Ama kısa bir süre uzanıp dinlenmek için odama giderken her şeyden korkan Bayan Lidner gibi sinirleri bozuk birinin korumasız, yalnız başına dolaşmakta ısrar etmesinin çok tuhaf olduğunu düşünüyordum. Saat 3.30'da odamdan çıktığımda avlu neredeyse boştu. Yalnızca küçük bir yerli çocuk büyük bakır bir kazanda toprak çanakları yıkıyordu. Bayan Emmott ise bunları dikkatle ayırıp sırayla diziyordu. Tam ben onlara doğru yürürken Bayan Lidner kemerli kapının altından geçip avluya girdi. Her zamankinden daha canlı ve neşeli bir hali vardı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu, dimdikti ve oldukça keyifliydi. Aynı anda Doktor Lidner de laboratuvardan çıkıp karısının yanına gitti. Ona elindeki boğa boynuzu resimleriyle süslenmiş büyük bir kap gösterdi. "Tarih öncesi döneme ait katmanlar olağanüstü verimli," dedi. "Bizim için çok iyi bir sezon oldu. Hemen ilk günlerde o mezarı bulmamız büyük şans. Bu durumdan yakınacak tek kişi rahip Lavin olabilir. Şu ana kadar pek fazla tablet çıkmadı." Bayan Lidner küçümseyen bir tavırla mırıldandı. "Bulunan birkaç tabletten de pek bir sonuç çıkaramadı. Belki tanınmış bir yazı uzmanı ama son derecede de tembel. Bütün öğleden sonrayı uyuyarak geçiriyor." Doktor Lidner, "Bird'ün yokluğunu hissediyoruz," dedi. "Lavin bende alışılagelmiş yöntemlere pek bağlı değilmiş gibi bir izlenim yaratıyor. Ama tabii karar verebilecek olan ben değilim. Yine de rahibin bir iki tercümesinin beni çok şaşırttığını söylemeliyim. Örneğin üzeri yazılı o tuğla konusunda yanılmamış olduğuna inanamıyorum. Ama herhalde bu işi benden daha iyi biliyor." Çaydan sonra Bayan Lidner bana nehrin kıyısına inmek isteyip istemediğimi sordu. Sanırım daha önceki yürüyüşünde ona eşlik etmeme izin vermediği için kırılmış olmamdan korkuyordu. Alıngan bir insan olduğumu düşünmesini istemiyordum. Dolayısıyla hemen kabul ettim. Güzel bir akşamdı. İnce bir yol, arpa tarlalarının ve çiçek açmış meyve ağaçlarının arasından nehre doğru iniyordu. Sonunda Dicle'nin kıyısına ulaştık. Sol tarafımızda kazıdaki işçiler hem çalışıyor hem de monoton ilahilerini söylüyorlardı. Sağda ise bir su değirmeni gıcırdayarak, homurdanarak dönüyordu. Başlangıçta ona bakınca gözlerim kamaştı. Ama sonra alıştım. Hatta üzerimde serinletici bir etkisi bile oldu. Değirmenin gerisinde ise işçilerden birçoğunun geldiği köy vardı. Bayan Lidner, "Çok güzel değil mi?" dedi. Çok huzurlu diyerek onayladım. Her şeyden, her yerden böylesine uzakta olmak bana çok tuhaf geliyor. Bayan Lindner dalgın dalgın sözlerimi yineledi. Her yerden, her şeyden böylesine uzakta olmak. Evet, insan içte ise burada kendini güvende hissedebiliyor. Bakışlarımı şaşkınlıkla ona yönelttim ama benden çok kendi kendine konuşuyormuş gibi bir hali vardı. Sözleriyle korkusunu açığa vurduğunun farkında değildi. Tekrar eve doğru yürümeye başladık. Sonra Bayan Lindner birden kolumu öylesine bir güçle sıktı ki can acısıyla neredeyse bağırıyordum. ''O kim hemşire?'' diye sordu. ''Ne yapıyor?'' Biraz ileride yolun evle neredeyse birleştiği noktada bir adam duruyordu. Avrupa'yı tarzda giyinmişti. Parmaklarının ucuna kalkmış, pencerelerden birinden içeri bakmaya çalışır gibi görünüyordu. Adam birden döndü. Bizi gördü ve yoldan doğruca üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayan Lindner'ın parmaklarının kasıldığını hissediyordum. ''Hemşire!'' diye fısıldadı. ''Hemşire!'' Onu yatıştırmaya çalıştım. ''Hiç endişelenmeyin, her şey yolunda.'' Adam yanımızdan geçip gitti. Onun Iraklı olduğunu fark ettim. Bayan Lindner de onun yüzüne bakar bakmaz rahat bir soluk aldı. Neyse Iraklıymış. Yolumuza devam ettik. Geçerken evin pencerelerine baktım. Hepsi demir parmaklıklı olduğu gibi dışarıdan bakan birinin içeriği göremeyeceği kadar yüksekti. Toprak seviyesi burada iç avludan daha alçaktı. Herhalde adam meraktan pencereden içeriye bakmaya çalıştı dedim. Bayan Lindner başını salladı. ''Aa evet, öyle olmalı. Ama bir an sandım ki...'' Sözlerini tamamlamadı. ''Kendi kendine ne sandın?'' dedim. ''İşte bunu bilmeyi çok isterdim. O sırada ne düşündün?'' Ama artık bir şey biliyordum. Bayan Lindner, kanlı canlı yaşayan, gerçek birinden korkuyordu. 8. Bölüm Gece Alarmı. Tel Yarımaha gelişimden sonraki bir hafta süresince olanların hangisini anlatmam gerektiğini pek bilemiyorum. Şu andaki bilgilerimin ışığı altında olaylara uzaktan bakınca o zaman gözümden kaçan birçok ayrıntı ve işaretin varlığını fark ediyorum. Tek kelimeyle o zaman bunları anlamayacak kadar körmüşüm. Ancak öykümde gerçeklerden sapmamış olmak düşüncesiyle olayları o sıra içinde bulunduğum koşulları düşünerek aynı kuşkuların, aynı huzursuzluğun ve kötü önsezilerin etkisiyle yansıtmam gerektiğini sanıyorum. Bir şey kesindi. Kazı ekibinde belirgin bir gerginlik vardı ve insanlar üzerindeki baskı yapmacık değildi, gerçekti. Hatta Bill Coleman gibi duyarsız biri bile farkındaydı bu durumun. Bir defasında onun, ''Burası sinirlerime dokunuyor.'' dediğini duydum. ''Bu insanlar hep böyle asık suratlı mıdırlar?'' Coleman bunu söylediği sırada diğer asistan David Emmott'la konuşuyordu. Bay Emmott'tan hoşlanmıştım. Tüm suskunluğuna rağmen dost canlısı bir insan olduğunu seziyordum. Hiç kimsenin karşısındakinin ne düşündüğünü, neler hissettiğini anlayamadığı bu gergin ortamda David Emmott'un tutarlı ve karşısındakine güven veren bir hali vardı. Coleman'a hayır dedi. Geçen yıl hiçbiri böyle değildi. Ama bu konuda başka bir şey de söylemedi. Bunun üzerine Coleman öfkeyle, ''Doğrusu ya neler olduğunu bilmek isterdim, hiçbir şey anlayamıyorum.'' diye söylendi. Emmott yanıt vermeyerek omzunu silkmekle yetindi. Daha sonraları Miss Johnson'la yaptığım bir konuşma da benim için çok aydınlatıcı oldu. Ondan hoşlanıyordum. İşinin ehli, zeki ve becerikli bir kadındı. Doktor Lindner'a da neredeyse taptığı her halinden belli oluyordu. Miss Johnson bu konuşmamızda bana Doktor Lindner'ın neredeyse gençlik günlerinden başlayarak tüm yaşam öyküsünü anlattı. Onun yönettiği her kazıyı, bunlardan alınan sonuçları biliyordu. Bay Lindner'ın verdiği her dersi, her konferansı da ezbere bildiğinden emindim. Bana Bay Lindner'ın yaşayan en büyük arkeologlardan biri olduğunu düşündüğünü de açıkça belirtti. Aslında o öylesine alçak gönüllü bir insan ki, dünya işlerine, maddiyata aklı hiç ermiyor, kibir nedir bilmiyor. Ancak çok büyük adamlar onun kadar mütevazı olabilirler. Bu doğru dedim. Büyük insanlar kendilerini kanıtlamaya ihtiyaç duymazlar. Üstelik aslında çok da neşeli bir insan. Eskiden öyle eğlenirdik ki. O, Richard, Carey ve ben. Özellikle de buraya geldiğimiz ilk yıllarda. Çok güzel bir gruptuk. Richard Carey onunla Filistin'de çalışmıştı. 10 yıldan uzun bir arkadaşlık onlarınki. Ah, ben bile Doktor Lindner'ı 7 yıldır tanıyorum. Bay Carey çok yakışıklı bir adam dedim. Evet, sanırım öyle. Bunu söylerken Miss Johnson'ın da sesi sertleşmişti. Ama Bay Carey biraz fazla suskun, sizce de öyle değil mi? Miss Johnson hemen, önceleri öyle değildi dedi ama sonra... Onu konuşturmaya çalıştım. Sonra ne oldu? Neyse, Miss Johnson omzunu silkti. Son günlerde çok şey değişti. Yanıt vermedim. Onun konuşmayı sürdüreceğini umuyordum. Öyle de oldu. Ama söylediklerini önemsizmiş gibi göstermek istercesine hafifçe gülümsüyordu. Korkarım ben biraz fazla tutucu yaşlı bir kadınım. Bazen bir arkeoloğun karısının, kocasının işine ilgi duymadığı zaman kazı yerine gelmemesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir durum sürtüşmelere neden olabilir. Bayan Mercado mu? Diye mırıldandım. Ah o mu? Miss Johnson'ın Bayan Mercado'yu kastetmediği belliydi. Ben Bayan Linner'dan söz ediyordum. Gerçekten çok hoş bir kadın. Ona aşık olduğu için Doktor Linner'a hak veriyorum. Ama bana Louise'in burada yeri yokmuş gibi geliyor. O her şeyi alt üst ediyor. Demek Miss Johnson da Bayan Kelsey gibi bu gerginliğe Louise Linner'ın neden olduğunu düşünüyordu. İyi de Bayan Linder'ın kişisel korkularının bununla ne bağlantısı olabilirdi ki? Miss Johnson içtenlikle ve dürüstçe bu Doktor Linder'ın da sinirlerini bozuyor diye ekledi. Tabii aslında ben de sadık, kıskanç, yaşlı bir köpekten farksızım. Doktor Linder'ın endişelenmesine, yorgun düşmesine katlanamıyorum. Onun kendini tamamen işine verebilmesi gerek. Karısı ve onun gülünç korkularıyla uğraşması anlamsız. Madem Louise böyle kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere gelmekten korkuyordu, neden Amerika'da kalmadı ki? Bir yere gelip sonra da oradan yakınmaya başlayan insanlara hiç dayanamıyorum. Sanırım gereğinden fazla konuştuğunu düşünmeye başlamıştı. Belli belirsiz bir korkuyla ekledi. Tabii ki ben de Louise Lindner'a hayranım. Çok güzel bir kadın. İstediği zaman da çok sevimli oluyor. Ve sonra konuyu değiştirdi. Bu hep böyledir diye düşündüm. Birkaç kadın bir arada kaldılar mı kıskançlık kaçınılmaz olur. Birbirlerinin sinirlerine dokunmaya başlarlar. Miss Johnson'ın şefinin karısından hiç hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Belki bu normaldi de. Ama Bayan Mercado'nun Louise Lindner'dan nefret ettiğinden emindim. Louise Lindner'dan hoşlanmayan diğer bir kişi de Sheila Riley'di. Birkaç kez kazı yerine geldi. Bir defasında arabayla, iki defada atla, yanında genç bir adamla. Tabii iki ayrı atla demek istiyorum. Sanırım Sheila Riley Amerikalı sessiz genç Emmott'tan hoşlanıyordu. Genç adam kazıda çalışırken yanına gidiyor ve onunla uzun uzun konuşuyordu. Bana David Emmott da kızdan hoşlanıyormuş gibi geldi. Bir gün öğle yemeğinde Bayan Lindner açıkça buna değindi. Bu bence büyük bir patavatsızlıktı. Şen bir kahkahanın ardından ''Sheila Riley denen o kız hala David'in peşinde'' dedi. ''Zavallı David, kız onu kazıda bile kovalıyor tanrım. Şu genç kızlar ne kadar da aptal oluyorlar.'' David Emmott yanıt vermedi. Ama yanık tenine rağmen yüzünün kıpkırmızı kesildiği görüldü. Başını kaldırarak yüzünde tuhaf bir ifadeyle Louise Lindner'a baktı. Sanki ona meydan okurmuş gibi bir hali vardı. Bayan Lindner gülümsedi ve bakışlarını genç adamdan farklı bir yöne yöneltti. O sırada rahip Lavin'in bir şeyler mırıldandığını duydum. ''Pardon, anlayamadım.'' dedi. Ama sonrasında yalnızca başını sallamakla yetindi. Dediğini inelemedi. O akşam üzeri Bay Coleman bana... Doğrusunu isterseniz başlangıçta Bayan Lindner'dan hiç hoşlanmamıştım dedi. Ne zaman ağzımı açsam lafı ağzıma tıkıyordu. Ama şimdi onu daha iyi anlamaya başladım. Aslında şimdiye kadar rastladığım en iyi kalpli, en sevecen kadın. İnsan farkına varmadan ona başından geçen tüm ilginç olayları, yaptığı aptallıkları anlatıyor. Onun Sheila Riley'den hiç hoşlanmadığının farkındayım. Ama Sheila da Louise Lindner'a bir iki kez çok kaba davrandı. Sheila'nın kusuru da bu. Hiç nazik değil. Üstelik çok da hırçın. Aynı kanıdaydım. Doktor Riley kızını çok fazla şımartmıştı. Coleman, tabii bu onun kendini beğenmiş kişiliğinden kaynaklandığı kadar burada Sheila'dan başka genç kız olmamasıyla da bağlantılı bir durum, diye ekledi. Yine de bu onun Bayan Lindner'la büyük teyzesiymiş gibi konuşması için yeterli bir özür değil. Tabii ki Louise Lindner genç değil ama olağanüstü bir güzelliğe sahip. Tıpkı masallarda ışıklar içinde bataklıktan çıkan ve cazibesiyle önüne gelen herkesi büyüleyen acımasız perilere benziyor. Sustu ve neden sonra hüzünlü bir sesle ekledi. Sheila hiç kimseyi büyüleyemez, tek yaptığı karşısındakileri paylamak. Bunlar gibi önemli sayılabilecek iki olay daha anımsıyorum. Bir defasında kırık çanakları tamir ederken ellerime bulaşan zamkı silmek için laboratuvara aseton almaya gittim. Bay Mercado bir köşede oturuyordu. Başını kollarına dayamış uyuyor gibiydi. Aseton şişesini alıp dışarı çıktım. Aynı akşam Bayan Mercado karşıma dikilerek ''Laboratuvardan aseton şişesini siz mi aldınız?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Ben aldım. Antika odasında her zaman bir şişe aseton olduğunu bilmiyor musunuz?'' Şaşılacak derecede öfkeliydi. ''Antika odasında aseton var mı?'' ''Bilmiyordum.'' ''Bilmediğinizi hiç sanmıyorum. Laboratuvara da casusluk amaçlı girdiğinizden eminim. Ben hemşireleri iyi tanırım.'' Ona hayretle baktım. Sonra da kendimden emin bir havada, ''Neden söz ettiğinizi hiç anlayamıyorum Bayan Mercado.'' dedim. ''Benim casusluk gibi bir düşüncem hiç olmadı.'' ''Yok, olmadı öyle mi? Sizin buraya neden geldiğinizi bilmediğimi mi sanıyorsunuz?'' Bir an kadının sarhoş olabileceğini düşündüm. Hiçbir yanıt vermeden arkamı döndüm ve yanından uzaklaştım. Ama bu çok tuhaftı. Diğer olayın bu kadar ilgi çekici olduğunu söyleyemem. Bir ekmek parçasıyla yavru bir sokak köpeğini kendime alıştırmaya çalışıyordum. Ama hayvan tüm Arap köpekleri gibi bir hayli ürkekti. Korkuyordu, kuşkuluydu. Kendisine kötü bir şey yapacağımı sanıyordu. Yavaşça yanımdan uzaklaştı. Onu izledim. Kemerin altından geçerek evin köşesini döndük. Öylesine hızlı ve dalgın yürüyordum ki daha ne olduğunu anlayamadan rahip Lavin'le onun karşısında duran bir yabancı adama çarptım. Ve birden yabancının Bayan Lidner'la evin içini gözetlerken gördüğümüz adam olduğunu fark ettim. Özür diledim. Rahip Lavin güldü. Sonra yabancıyla vedalaşıp benimle birlikte eve döndü. ''Biliyor musunuz?'' dedi. Çok utandım. Doğu dilleri eğitimi aldım. Ama kazıda çalışan adamlardan hiçbirine bir türlü ne dediğimi anlatamıyorum. Çok gurur kırıcı bir durum değil mi? Az önce rastladığım adam şehirliydi. Onun Arapça mı anlayacağını düşünerek kendisiyle konuşmaya çalıştım. Ama ne yazık ki başarılı olamadım. Lidner Arapçamın çok fazla kitabi olduğunu söylüyor. Hepsi bu kadar işte. Ancak adamın hala evin etrafında dolaşmasını tuhaf bulmuştum. O gece hepimizi korkutan bir şey oldu. Sanırım sabaha karşı iki sularıydı. Uykum oldukça hafiftir. Aynen tüm hemşirelerin olması gerektiği gibi. Sabaha karşı kapım açıldığında uyanmış yatağımda oturuyordum. ''Hemşire, hemşire!'' Bu Bayan Lidner'ın sesiydi. Kadın alçak boğuk bir sesle ama panikle konuşuyordu. Bir kibrit çakıp başucumdaki mumu yaktım. Bayan Lidner sırtında uzun mavi bir sabahlıkla odamın kapısında duruyordu. Gözleri dehşetten koskocaman açılmıştı. ''Biri, biri bitişik odada biri var. Onu duydum, duvarı tırmaladığını duydum.'' Yataktan fırlayarak yanına gittim. ''Tamam canım, korkmayın ben yanınızdayım. Korkmayın, hiç korkmayın, her şey yolunda. Eric'i çağırın.'' diye fısıldadı. Başımı sallayarak dışarı çıktım ve Doktor Lidner'ın odasının kapısını tıklattım. Yanımıza gelmesi birkaç dakika bile sürmedi. O sırada Bayan Lidner benim yatağıma oturmuş, kesik kesik soluyordu. ''Onu duydum.'' dedi. ''Onu duydum, duvarı tırmalıyordu.'' Doktor Lidner, ''Antika odasında biri mi var?'' diye bağırarak dışarı fırladı. Karı kocanın böyle bir olay karşısındaki değişik tutumları dikkatimi çekmişti. Bayan Lidner kendi canından korkuyordu. Doktor Lidner'ı kaygılandıran ise arkeolojik bulgularıydı. Bayan Lidner derin bir soluk aldı. ''Antika odası. Tabii ya, ne kadar aptalım.'' Ayağa kalkarak sabahlığına iyice sarındı. ''Benimle gelin.'' Bir anda yaşadığı panik, tüm korkusu geçmişti. Antika odasına girdiğimiz zaman Doktor Lidner'la Rahip Lavin odadaydılar. Rahip de gürültü duymuş, araştırmak için kalktığında antika odasında ışık olduğunu düşünmüş, hemen terliklerini giyerek el fenerini almıştı. Ancak antika odasına vardığında içeride kimseyi bulamamıştı. Ayrıca kapı da her gece olduğu gibi kilitliydi. İçeri girip bir şey alınıp alınmadığını anlamaya çalışırken Doktor Lidner de yanına gelmişti. Bunun dışında başka bir şey öğrenemedik. Dıştaki kemerli kapı da kapalıydı. Nöbetçiler içeriye kimsenin girmediğine yemin ettiler. Tabii onların o sırada uykuya dalmış olabilecekleri olasılığı göz önüne alındığında bunun olanaksız olduğu söylenemezdi. Gel gelelim dışarıda ayak izi de yoktu ve antika odasından da bir şey alınmamıştı. Belki de Bayan Lidner'ın duyduğu ses hırsızlık olmadığından emin olmak için raflardaki kutuları indiren Rahip Lavin'in çıkardığı gürültüydü. Diğer yandan Rahip Lavin penceresinin önünden geçen birinin ayak seslerini duyduğundan ve antika odasında da cep fenerininkine benzeyen bir ışık gördüğünden emindi. Onlar dışında başka bir şey duyan veya gören olmamıştı. Bu olay önemliydi. Çünkü Bayan Lidner'ın ertesi gün bana açılmasını sağladı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 76. Devamı 7. ayrımda. Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 7. ayrım. 9. bölüm. Bayan Lidner'ın öyküsü. Öğle yemeğinden yeni kalkmıştık. Bayan Lindner her zaman olduğu gibi yatmak için odasına çekildi. Onu yatırarak başının altındaki yastıkları düzelttim. İstediği kitabı verdim. Tam odadan çıkmak üzereydim ki beni çağırdı. "Gitmeyin hemşire, size anlatmak istediğim bir şey var." Döndüm. "Kapıyı kapatın." Bayan Lindner yataktan kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kafasını toparlamaya çalıştığı anlaşılıyordu. Onu engellemedim. Sonunda bana döndü ve birden "Oturun," dedi. Yavaşça masanın başındaki sandalyeye oturdum. Sinir içinde, "Sanırım bütün bunların ne anlama geldiğini merak ediyorsunuzdur," dedi. Bir şey söylemeden başımı sallamakla yetindim. "Size her şeyi anlatmaya karar verdim," dedi. "Birine açılmam gerek, yoksa çıldıracağım." "Çok iyi olur," dedim. Karanlıkta el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışınca doğal olarak aslında yapmanız gerekenin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Dolaşmaktan vazgeçerek dikkatle yüzüme baktı. "Benim neden korktuğumu biliyor musunuz?" "Evet," dedim. "Birinden korkuyorsunuz." "Evet ama ben kimden değil, neden?" dedim. Yanıt vermeyerek bekledim. Ekledi. "Ben öldürülmekten korkuyorum." Demek konu buydu. Merakımı, endişemi belli etmenin anlamı yoktu. Zaten bir sinir krizinin eşiğindeydi. "Tanrım," dedim. "Demek konu bu." Birden gülmeye başladı. Güldü, güldü. Öyle ki gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Bunu söyleme şekliniz..." Yutkundu. "Söyleme şekliniz..." Kendinden emin, güven veren bir ses tonuyla, "Sakin olun," dedim. "Böyle olmaz." Onu bir sandalyeye oturtarak leğenle ibreğin durduğu komodine gittim. Bir süngeri soğuk suyla ıslatıp alnını ve bileklerini sildim. "Heyecanlanmayın. Bana sakin ve mantıklı bir şekilde her şeyi anlatmaya çalışın." Bir an durakladı. Sonra olduğu yerde dikleşerek her zamanki sakin tavrıyla konuşmaya başladı. "Siz bir hazinesiniz hemşire. Sizin yanınızda kendimi 6 yaşında küçük bir kız gibi hissediyorum. Size her şeyi anlatacağım." "Peki," dedim. "Acele etmeyin, ağır ağır anlatın." Gerçekten de ağır ağır, bilinçli bir şekilde konuşmaya başladı. 20 yaşındayken evlendim. Kocam devlet dairelerinden birinde çalışıyordu. 1918 yılıydı. "Biliyorum, Bayan Mercado bana bundan söz etti. Kocanız savaşta öldü değil mi?" Louise Lindner başını salladı. "Hayır, o Bayan Mercado'nun düşüncesi. Herkes öyle sanıyor. Aslında gerçek çok farklı. O zaman ben coşkulu bir vatansever, idealist, heyecanlı bir kızdım hemşire. Evlendikten birkaç ay sonra, tamamen bir rastlantı sonucu, kocamın Almanlar hesabına çalışan bir casus olduğunu öğrendim. Onun verdiği bilgi bir Amerikan geminin batırılmasına ve yüzlerce insanın ölmesine neden olmuştu. Benim yerimde başka biri olsa ne yapardı hiç bilmiyorum. Ama ben size ne yaptığımı anlatayım. Doğruca Savunma Bakanlığı'nda çalışan babama koştum ve ona gerçeği açıkladım. Evet, kocam Frederick savaş sırasında öldü ama Amerika'da kurşuna dizilerek. Kendimi tutamayarak haykırdım. Aman tanrım ne korkunç. Bayan Lindner iç çekti. Evet, gerçekten de korkunç bir olaydı bu. Oysa Frederick öylesine sevecen ve nazik bir insandı ki. Ama ben bir an bile tereddüt etmeden onu ele verdim. Belki de yanlış yaptım. Bu konuda bir şey söylemek çok zor, dedim. Sizin yerinizde başka biri olsaydı ne yapardı hiç bilmiyorum. Size anlattıklarımı Savunma Bakanlığı'ndaki birkaç kişi dışında hiç kimse bilmiyor. Kocam görünüşte cepheye gitti ve orada öldü. Bir savaşta kocamı kaybettiğim için herkes bana şefkat ve anlayış gösterdi. Sesi hüzünlüydü. Benimle evlenmek isteyen birçok kişi oldu ama hepsini reddettim. Büyük bir şok yaşamıştım. Yeniden birine güvenmenin olanaksız olduğunu düşünüyordum. Evet, sizi çok iyi anlıyorum. Sonra genç bir adamdan çok hoşlanmaya başladım. Karar vermekte bocalıyordum. Birden çok tuhaf bir şey oldu. İmzasız bir mektup aldım Frederick'ten. Mektupta başka biriyle evlendiğim takdirde beni öldüreceğini yazıyordu. Frederick'ten mi? Ölen kocanızdan mı? Evet, tabii önce çıldırdığımı hatta kabus gördüğümü sandım. Sonunda dayanamayarak babama gittim. Bana gerçeği anlattı. Kocam kurşuna dizilmemiş kaçmıştı. Ama bu kaçış ona yaramamıştı. Çünkü birkaç hafta sonra bir tren kazasında ölmüş, cesedi de diğer zavallıların arasında bulunmuştu. Babam onun kaçışını benden saklamıştı. artık Frederick öldüğü için gerçeği bana anlatmakta hiçbir sakınca görmüyordu. Ne var ki bana gelen mektupla birlikte yeni olasılıklar ortaya çıkıyordu. Acaba kocam hala sağ olabilir miydi? Babam bu konuyu özenle ele alıp yeniden araştırmaya başladı. Sonunda Frederick olduğu düşünülerek gömülen cesedin gerçekten de kocama ait olduğu sonucuna varıldı. En azından tanık ifadeleri öyle olduğunu gösteriyordu. Tabii kaza sırasında ceset tanınmayacak hale gelmişti. Onu tam ve kesin olarak teşhis etmek olanaksızdı. Ama yine de Frederick'in ölmüş olduğuna, o mektubu da hain ve kinci birinin yazdığına inanıyordum. Aynı olay daha sonra birkaç kez daha yineledi. Herhangi bir erkekle yakın bir ilişkim söz konusu olduğu anda bir tehdit mektubu geliyordu.
Mektuptaki yazı kocanızın el yazısı mıydı?
Louise Lindner ağır ağır, bunu kesin olarak söyleyemem. Frederick'ten hiç mektup almamıştım ki. Yalnızca yazısını anımsıyordum, hepsi o. Peki emin olmanıza yardımcı olabilecek bir gönderme, aranızda kullandığınız sözcükler filan, imalı bir söz? Hayır, kocamla birbirimize bazı isimler takmıştık, tamamen aramızda. Eğer mektupta bunlardan birini kullanmış olsaydı, o zaman mektupları Frederick'in yazdığına inanabilirdim. Düşünceli bir tavırla mırıldandım. Evet, tuhaf bir durum. İnsana sanki mektupları kocanız yazmamış gibi geliyor. Peki ama bunu yapabilecek başka biri var mı? Var aslında. Frederick'in kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardı. Çocuk evlendiğimiz sıralarda 12 yaşlarındaydı. Frederick'i adeta tapardı. Kocam da onu çok severdi. Çocuğun adı William'dı. Ona ne olduğunu bilmiyorum. Ağabeyine tapan biri olarak beni onun ölümünden sorumlu tutmuş ve kin gütmüş olabilirdi. Zaten hep kıskanırdı. Beni cezalandırmak için bu yola başvurmuş olabilir. Olabilir dedim. Çocukluktaki travmalar kolay unutulmaz. Biliyorum. Belki de bu çocuk hayatını benden intikam almaya adadı. Lütfen devam edin. Anlatacağım fazla bir şey yok. Eric'le 3 yıl önce tanıştım. Aklımda evlenmek gibi bir şey asla yoktu. Eric bu fikrimi değiştirdi. Düğün gününe kadar yine bir tehdit mektubu bekledim ama gelmedi. O zaman mektubu yazanın öldüğünü ya da bu acımasız oyundan vazgeçmiş olduğunu düşündüm. Ama evlendikten 2 gün sonra bakın ne geldi. Masanın üzerinde duran küçük meşin bir çantayı kendine doğru çekerek kilidi açtı. İçinden çıkardığı mektubu bana uzattı. Mürekkep biraz solmuştu. Yana doğru eğik bir el yazısıyla yazılmıştı. Tipik bir kadın yazısıydı bu. Dediğimi yapmadın. Artık kaçış yok. Sen sonsuza kadar yalnız Frederick Basner'ın karısı olarak kalacaksın. Ölmeye hazırlan. Bayan Lindner mektubu alınca korktum ama başlangıçtaki kadar değil dedi. Kendimi Eric'in yanında güvende hissediyordum. Bir ay sonra ikinci bir mektup geldi. Unutmadım. Plan yapıyorum. Ölmen gerek. Neden sözümü dinlemedin?
Kocanız biliyor mu?
Bayan Lindner ağır ağır yanıt verdi. Beni tehdit ettiklerini biliyor. İkinci mektup gelince ona ikisini de gösterdim. Bütün bunların pis bir oyun, çirkin bir şaka olduğunu düşünüyor, bazen de birinin ilk kocamın sağ olduğunu ileri sürerek bana şantaj yapmaya niyetlendiğini düşünüyor. Bir an sustu. Sonra konuşmaya devam etti. İkinci mektubu aldıktan birkaç gün sonra az kalsın hava gazından zehirleniyorduk. Uykuya daldıktan sonra biri apartman dairesine girmiş ve gazı açmıştı. Neyse ki zamanında uyandım da gaz kokusunu aldım. O olaydan sonra sinirlerim iflas etti. Tüm dengemi yitirdim. Eric'e yıllardan beri bu tür mektuplar aldığımı ve bunu gönderen delinin beni kesinlikle öldürmek niyetinde olduğunu söyledim. Sanırım ilk o zaman bu bilinmeyen düşmanımın gerçekten Frederick olduğuna inanmaya başladım. Onun sevecenliğinin gerisinde hep büyük bir acımasızlığın gizli olduğunu düşünürdüm. Ama Eric benim kadar kaygılanmadı. Sakindi, polise başvurmak istedi. Tabii bunu istemedim. Sonunda onunla birlikte buraya gelmemin doğru olacağına karar verdik. Yazında Amerika'ya dönmeyecek, Paris veya Londra'da kalacaktık ve planımızı uyguladık. Başlangıçta her şey yolundaydı. Artık durumun düzeldiğine inanıyordum. Sonuçta düşmanımla aramda çok uzun bir mesafe vardı. Sonra 3 hafta kadar önce bir mektup aldım. Üzerinde Irak pulu vardı. Bana 3. mektubu uzattı. Benden kaçabileceğini sandın, yanıldın. Bana yanlış yapmayacaktın. Ölümün çok yakın. 1 hafta önce de bunu aldım. Burada masanın üstünde duruyordu. Postayla yollanmamıştı. Kağıdı Bayan Lindner'dan aldım. Yalnızca tek bir sözcük vardı. Buradayım. Bayan Lindner bana korkuyla baktı.
Görüyorsunuz ya işte, anlıyorsunuz değil mi? Beni öldürecek. Katil belki Frederick, belki kardeşi William ama beni öldürecek. Titriyor, sesi gitgide yükseliyordu. Bileğini tuttum. Haydi, haydi kendinizi böyle bırakmayın. Biz sizi koruruz. Amonyak var mı? Başıyla ibriğin bulunduğu komodini işaret etti. Şişeyi alıp ona iyice bir koklattım. Yanakları biraz renklendi. Hah şöyle diye gülümsedim. Evet, şimdi biraz daha iyiyim. Artık bu tuhaf davranışlarımın nedenini anlıyorsunuz değil mi? O adamın penceremden içeriye baktığını görünce işte geldi diye düşündüm. İlk geldiğiniz gün sizden bile kuşkulandım. Kadın kılığına girmiş bir erkek olabileceğinizi düşündüm. Yok artık. Biliyorum bu size çok saçma geliyor ama hemşire değil de onun bir işbirlikçisi olabilirdiniz. Ama bu çok saçma. Evet belki ama mantıklı düşünemiyorum. Birden aklıma bir şey geldi. Herhalde ilk kocanızı görseniz tanırsınız. Ağır ağır mırıldandı. Bundan emin değilim. Aradan 15 yıldan uzun bir süre geçti. Yüzünü anımsamayabilirim. Sonra ürpererek ekledi. Bir gece onun yüzünü gördüğümü sandım. Ama bir ölünün yüzüydü bu. Pencereme tak tak tak diye vuruldu. Sonra cama dayanmış sırıtan bir baş gördüm. Çığlık atmaya başladım. Bizimkiler bağırmama koşup dışarıda kimse olmadığını söylediler. Bayan Mercado'nun anlattıklarını anımsamıştım. Düş görmüş olmayasınız? Görmediğimden eminim. Ama ben bundan emin değildim. Ruh hali böyle durumda olan bir insanın kabus görmesinden daha doğal ne olabilirdi ki? Bu koşullardaki hastalar birden uyandıklarında gördüklerinin gerçek olduğuna inanırlardı. Ancak hastama itiraz etmek gibi bir alışkanlığım yoktu. Onu elimden geldiğince sakinleştirip eğer bir yabancı bu yakınlarda dolaşacak olursa hemen dikkat çekeceğini ve haber alacağımızı söyledim. Sonra biraz olsun rahatladığını düşündüğüm Bayan Lindner'ı yatırdım ve gidip kocasını buldum. Doktor Lindner'a karısıyla yaptığımız konuşmayı anlattım. Adam kısaca, "Durumu size anlatmış olmasına çok sevindim," dedi. Bu durum beni çok kaygılandırıyordu. Penceresinde gördüğü yüzlerin, camına vurulmasının hayal dünyasının ürünü olduğunu sanıyorum. Ne yapmak gerektiğini hiç bilemiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hemşire? Sesinde anlamlandıramadığım bir ton vardı. Ama bunu belli etmeden kararlılıkla yanıt verdim. O mektuplar kötü ve acımasız bir oyunun parçası olabilir. Evet, bu da olabilir. İyi de ne yapabiliriz? Karım neredeyse çıldıracak. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ben de aynı durumdaydım. Bu işte bir kadın parmağı olduğu kanısındaydım. Mektuplardaki ifadede kadınca tınılar seziyordum. Belki de Bayan Mercado'ydu bunun nedeni. Kadın bir rastlantı sonucu Bayan Lindner'ın ilk evliliğini öğrenmişti. Belki şimdi de onu korkutarak kıskançlık duygularını tatmin etmeye çalışıyordu. Ancak bu kuşkumu asla Doktor Lindner'a açıklayamazdım. İnsanların böyle durumları nasıl karşılayacakları asla bilinemezdi. Sonunda neşeyle, neyse dedim. Her şeyin düzeleceğini umalım. Sanırım Bayan Lindner bana açıldığı için biraz rahatladı. İnsan sorunlarını söylerse rahatlar. Bir şeyi içine attı mı sinirleri iyice bozulur. Doktor Lindner durumunu size anlatmış olmasına sevindim diye yineledi. Bu karımın size güvendiğini gösteriyor. İyi bir gelişme. Doğrusu artık ne yapacağımı bilemiyordum. Elim ayağım birbirine dolaştı. Durumu gizlice polise haber verip vermediğini sormak fikri dilimin ucuna kadar geldiyse de kendimi tuttum. Daha sonra bunu yaptığım için mutlu da oldum. Sonrasında olaylar şöyle gelişti. Ertesi gün Bay Coleman işçilerin ücretlerini almak için Hasani'ye gidecekti. Aynı zamanda da yazdığımız mektupları da postaya verecekti. Herkes yazdığı mektupları yemek odasındaki pencerenin pervazına konmuş olan tahta kutuya atıyordu. O akşam Bay Coleman yola çıkmadan önce bunları toplayıp ayırmış, birkaç deste halinde lastik bantla sarıyordu. Sonra birden bir feryat duydum. Ne oldu diye sordum. Gülerek bir mektup uzattı. Bizim güzel Louis aklını kaçırmış olmalı. Zarfın üstüne 42. cadde Paris, Fransa yazmış. Bu doğru olamaz değil mi? 42. cadde Amerika'da olmalı. Acaba bunu ona götürür ve ne kastettiğini sorar mısınız? Biraz önce yatmaya gitti. Zarfı alıp gereken düzeltmeyi yapması için Bayan Lindner'ın odasına götürdüm. Bayan Lindner'ın yazısını ilk kez görüyordum. Bununla birlikte tuhaftır ama yazı bana bir şekilde tanıdık gelmişti. Sonra gecenin